Ayrım 59.
Sayfa 434. Dipnot. 3 Kasım 1918'de Musul'un, 4 Kasım'da Trakya'nın, 6 Kasım'da Çanakkale'nin, 9 Kasım'da Antakya ve İskenderun'un işgaline başlanır.
13 Kasım'da İstanbul ve Süleymaniye, Musul, işgal edilir. 24 Kasım'da bir İtalyan kruvazörü Marmaris'e gelir. 30 Kasım'da Musul'un işgali tamamlanır. 11 Aralık'ta 4 yol, 17 Aralık'ta Mersin ve Ceyhan, 21 Aralık'ta Adana, 27 Aralık'ta Pozantı işgal edilir. İlk 2 ay içinde hangi devletin telaşla nereyi işgal ettiğini ya da işgale hazırlandığını nüfuz bölgeleri anlaşmalarına bakarak kolayca kestirebilirsiniz. 1.4. Sevr Anlaşması ve Üçlü Anlaşma ile ilgili görüşmeler. Dipnot. Üçlü anlaşma, Accord Tripartite, Tripartite Agreement, son olarak San Remo'da görüşülmüş ve kararlaştırılmıştır. Görüşmeye katılan başlıca yetkililer, İngiltere adına Başbakan Lloyd George ve Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Fransa adına Başbakan Mitterrand, İtalya adına Başbakan Nitti, üçlü anlaşma 3 Ocak 1916 ve 16 Mayıs 1916 tarihli Sykes-Picot anlaşmalarının geliştirilmiş şeklidir ve nüfuz bölgeleri onlara atıf yapılarak düzenlenmektedir. 10. madde giriş bölümünde amacın Osmanlı Devleti'ne ve yeni kurulacak Kürdistan'a yardım etmek olduğu açıklanıyor. 8. maddeye göre nüfuz bölgelerinde asker bulunduracaklar ve birliklerini ancak ortak bir karara vardıktan sonra çekecekler. Süre belirtilmemiş. Anlaşma Sevr ile birlikte İstanbul yönetimine tebliğ edilecektir. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 207, H. Bayur Türk Devleti'nin Dış Siyasası sayfa 13, S.R. Sonyel Dış Politika 2. sayfa 78, 137, 168, 208, 211. Son görüşmenin tutanağı ve üçlü anlaşmanın metni için O. Olcay Sevr Anlaşması'na doğru sayfa 534-538, 542-545. 1. Ön görüşmeler O. Olcay Sevr Anlaşması'na doğru sayfa 46-76. 2. 1. Londra Konferansı 12 Şubat 10 Nisan 1920 79 oturum adı geçen eser sayfa 1443. 3. San Remo Konferansı 18-26 Nisan 1920 20. oturum adı geçen eser sayfa 445-586. 4. 2. Haiti Konferansı 20 Nisan 1920 1 oturum adı geçen eser sayfa 587-588. 5. Bologna Konferansı 21 Haziran 1920 1. oturum adı geçen eser ve sayfa 589-597. 6. SPA Konferansı 11 Temmuz 1921 oturum adı geçen eser sayfa 595-599. Osman Olcay'ın bu önemli eserinde söz konusu konferansların tutanaklarından başka alt kurulların hazırladığı ya da ilgili temsilcilerin verdiği bütün yazılar, raporlar, muhtıralar, taslak ve tasarılar da bulunmaktadır. Hazırlanan anlaşma ve onun eki niteliğinde olan üçlü anlaşmada eski anlaşmalar esas alınmış, açıkta kalan bazı bölgeler yeniden paylaşılmış, çıkarlar türlü güvencelere bağlanmıştır. Bu belgeler özellikle İngiltere'nin nasıl bir Türkiye istediğini ve Türkiye'nin de nasıl acımasız, çıkarcı ve değişmez bir anlayışın karşısında bulunduğunu ortaya koymaktadır. Sevr Anlaşması ve üçlü anlaşma işte bu uzun sürecin uğursuz çocuklarıdır. 1.5. Sevr Anlaşması. Dipnot, Senegalli Profesör T. Diallo diyor ki, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması emperyalizmin Türkiye'ye gerçek yerleşmesinin temelleridir. Emperyalizm soyut ve belirsiz bir kavram olmaktan çıkarak somut, gerçek bir olgu haline dönüşür. Atatürk'ün Düşünce ve Uygulamaların Evrensel Boyutları Uluslararası Sempozyum 1981 sayfa 199. Bundan sonra sempozyum 1 olarak anılacak. Sevr'in emperyalist ve intikamcı niteliğini iyi anlamak için tamamını okumak gerek. Kısıtlayıcı, yasaklayıcı, tehdit edici, sömürgen, şaşırtıcı pek çok maddesi var. Bazı genel hükümlerini görelim. Anlaşma müttefiklerin istediği gibi uygulanması İstanbul Osmanlı yönetiminden geri alınacak. Madde 36. Dipnot. Sevr Anlaşması dikkatle incelenirse görülür ki artık İstanbul'un bağımsız bir devletin başkenti olma niteliği kalmamıştır. Çünkü süresiz işgal ve denetim altında olacaktır. Anlaşmaya göre İstanbul'da şu otoriteler bulunacak: İngiliz, Fransız ve İtalyan siyasi temsilcilikleri, Boğazlar Kurulu, Maliye Kurulu, Osmanlı Borçları Yönetimi, İşgal Kuvvetleri Komutanlıkları, İşgal Birlikleri, Müttefikler Arası Karadeniz Hava Denetleme Kurulları ve Padişah ile Osmanlı Hükümeti. İşgal kuvvetlerinin ve kurullarının giderlerini de Osmanlı Devleti karşılayacak. Doğu Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gelibolu, Gökçeada, Bozcaada, Yunanistan'a verilecek. İzmir bölgesi, İzmir, Kuşadası, Tire, Ödemiş, Manisa'nın batısı, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Foça, Ayvalık, Burhaniye, Osmanlı egemenliği altında kalacak ama bu hakkı Yunanistan kullanacak. Yerel yönetim 5 yıl sonra Milletler Cemiyeti'nden bu bölgenin Yunanistan'a bağlanmasını isteyebilecek. İsteğin uygun görülmesi halinde Türkiye bu topraklar üzerindeki haklarından vazgeçeceğini önceden kabul edecek. Madde 84-87, madde 65-83. Dipnot. Bu süre içinde Yunanistan İzmir bölgesinde asker bulundurabilecek, gümrük kurabilecek, bu bölgede oturanlar Yunan uyruğu sayılacak, bölgede Yunan anayasası geçerli olacak. Eğer Sevr yürürlüğe girseydi Yunanistan Ege Salihli'den, Trakya'da Çatalca'dan başlayacaktı. Kuzeydoğu'da 1914'ten önceki sınırlar geçerli olacak. Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu ve Iğdır'a kadar Kars Türkiye dışında kalacak. Madde 27 bölü 4. Dipnot. Sevr'den önce Artvin İngilizler tarafından Gürcülere, Erzurum'un kuzeydoğusu ve Iğdır'a kadar Kars ise Ermenilere verilmiştir. Kazım Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 590, Türk İstiklal Harbi Mondros sayfa 164. Doğu Anadolu'da Ermenistan ve aşamalı olarak Kürdistan kurulacak. Madde 88-93, madde 62-64. Dipnot. Başkan Wilson'ın çizdiği haritaya göre Ermenistan bugünkü Rize, Trabzon, Giresun'un bir bölümü, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan'ın bir bölümü, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Siirt'in bir bölümü ile 1914 sınırları dışında kalan Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars'ı ve Rus Ermenistan'daki eski illeri kapsıyor. Ermenistan'a bitişik bütün Osmanlı toprakları da askersizleştirilecek. Madde 89. Fırat'ın doğusu, Ermenistan'ın güneyi ve bu anlaşma ile saptanmış Suriye ve Irak sınırlarının kuzeyindeki bölge ilk aşamada özerk olacak. Bunun esaslarını ve kesin sınırlarını İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerine oluşan bir kurul kararlaştıracak. Özerk yönetim bir yıl sonra bağımsızlık için Milletler Cemiyeti'ne başvurabilecek. Türkiye sonucu kabul edeceğini önceden taahhüt edecek. Güneyde Ceyhan, Osmaniye, Dört Yol, İskenderun, Antakya, Maraş'ın güneyi, Gaziantep, Urfa, Mardin, Cizre, Suriye'ye verilecek. Madde 27. Osmanlı Devleti sınırları dışında kalan bu topraklar üzerindeki bütün haklarından vazgeçecek. Madde 132. Boğazlar, bütün kıyıları ile Marmara Denizi bölgesi, özel bütçesi, teşkilatı, bayrağı, polisi olan yarı devlet niteliğindeki bir karma kurulun egemenliğinde olacak. Madde 37-61 ve 178. Dipnot. Kurulun üyeleri A. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Rusya. B. Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye. A'ların 2, B'lerin 1 oyu var. Üyelerin dokunulmazlıkları olacak. Kurul Osmanlı Devleti'nden bağımsız olarak çalışacak. Özel polis gücü kurabilecek, polis amirleri yabancılardan seçilecek. Kapitülasyonlardan yararlanan devletlerin uyrukları bu bölgede işledikleri suçlardan dolayı konsolosluk mahkemelerinde yargılanacak. Vergi ve harçları kurul toplayacak. Gerekli görürse yeni vergiler koyabilecek. Kurula bağlı bölge İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara'yı kuşatan toprakları kapsamaktadır. Kıyıdan başlayan bu topraklar çeşitli derinliklerdedir. Müttefiklerin güdümünde bir küçük devlet. Boğazlar bölgesine dahil bazı yerler batıda Istranca'ya, doğuda İzmit'e kadar İstanbul'un iki yakası, Çekmece, Tekirdağ'ın sahil kısmı, Gelibolu, Çanakkale, Edremit, Erdek, Bandırma, Mudanya, Gemlik, İznik, Kapıdağ Yarımadası'nın tamamı, Sapanca, Karadeniz'e kadar İzmit'in tamamı ve Marmara Adaları. Bu bölgedeki tüm istihkamlar yıkılacak ve silahsızlandırılacak. Madde 177. Bu bölgede bulunan ve top ulaşımına elverişli bütün demir ve karayolları kullanılmaz hale getirilecek. Madde 178. Türkiye'nin bu bölgede telsiz telgraf istasyonu kurması yasak. Madde 190. Boğazlar bölgesi askeri amaçla yalnız İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından kullanılabilecek. Madde 178-3. Jandarma 35 bin, kara kuvveti 15 bin kişiyle sınırlı olacak ancak gönüllüler asker alınacak. Madde 154-155-165. Boğazlar bölgesindeki Türk jandarması müttefikler arası işgal komutanlığına bağlı olacak. Madde 161. Subaylar ve erlerin sayısı birliğin bulunduğu kesimdeki Müslüman olan ve olmayan nüfusa orantılı ve bu oran polis içinde geçerli olacak. Madde 165-170. Silah, cephane, askeri araç ve gereç yapımı, ithali ve ihracı müttefikler arası askeri denetim kurulunun denetim ve izine bağlı olacak. Madde 173 ve devamı. Zırhlı araç ve tank yapımı ve ithali yasak. Madde 176. Seferberlik yasak. Madde 162. Deniz kuvvetleri kurulması yasak. Madde 188. Balıkçılık ve polis hizmeti için en fazla 7 gambot, 6 torpido bot kullanılabilecek. Madde 181. Öteki bütün askeri gemiler yok edilecek. Madde 184. Yavuz zırhlısı müttefiklere teslim edilecek. Madde 258. Türkiye'nin savaş ve denizaltı gemisi yapması ve edinmesi yasak. Madde 182-186. Deniz kuvvetlerine alınacak subay ve erlerin sayısı müttefikler arası deniz kuvvetleri denetleme kurulunca saptanacak. Madde 188. Hava kuvveti kurulması yasak. Madde 191. Bütün kapitülasyonlar yaralanacakların sayısı arttırılmış olarak sürecek. Madde 261. Adalet rejimi müttefiklerce yeniden saptanacak. Madde 137. Soy, din ve dil azınlıkları bağımsız ve denetimsiz olarak diledikleri kadar ilk, orta ve yüksek okul açabilecek ve kendi dillerinde eğitim yapabilecekler. Madde 147. Osmanlı Maliyesi müttefiklerce seçilecek bir maliye kurulunun denetimi altında olacak. Madde 231-260. Dipnot. Kurul İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciyle bir Osmanlı temsilcisinden oluşuyor. Osmanlı Devleti'nin bütçesini bu kurul hazırlayacak. Parlamento bütçede kurulun onaylamadığı değişiklikler yapamayacak. Mali denetim de bu kurulun yetkisinde. Devlet kurulun izni olmadıkça iç ve dış borçlanmaya başvuramayacak. Tüm kaynak ve gelirler kurulun emrinde olacak ve o kullanacak. Bu kaynakların kullanımında şu sıra gözetilecek. Önce kurul üyelerinin aylıkları, sonra bugüne kadarki işgal giderleriyle yeni işgal kuvvetlerinin olağan giderleri. Mondros Anlaşması'nın galiplere stratejik yerleri, doğu illerini, ayrıca Toros tünellerini, işgal ve haberleşmeyi denetleme hakkı veren maddeleri sınırsız olarak yürürlükte kalacak. Madde 206. Dipnot. Suriye, Irak, Filistin ileride belirlenecek mandaterlerin yönetimi altına girecekler. Madde 94-97. Irak ve Filistin İngiliz, Suriye ve Lübnan Fransız mandası olur. D. Walder, Çanakkale Odayı, sayfa 102. Üçlü Anlaşma. Bu anlaşma ile de Anadolu'nun kalan bölümünün büyük bir kısmı nüfuz bölgeleri olarak İngiltere, Fransa ve İtalya arasında paylaştırılmaktadır. Bölgeler hakkındaki bilgi dipnottadır. Dipnot. İngiliz nüfuz bölgesi Mardin'in doğusu, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis ile Van'ın güney kesimleri. İngiltere Lozan'dan sonra bile Nasturileri ileri sürerek Hakkari'yi işgali altındaki Irak'a katmak isteyecektir. Ö. Kürkçüoğlu, sayfa 282. Fransız nüfuz bölgesi. Sivas, Kayseri'nin doğusu, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep'in, Maraş'ın ve Urfa'nın kuzeyi, Mardin'in batısı, Kilis, Adana, Mersin'in doğu kesimi. İtalyan nüfuz bölgesi. Fransa ile birlikte Karadeniz Ereğlisi, Kayseri'nin batısı, Nevşehir'in güneyi, Konya'nın büyük bölümü, Mersin'in batısı, Antalya, Muğla, Aydın'ın güneyi, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Afyon'un batısı, Manisa ve Balıkesir'in doğusu, Kütahya, Bursa'nın güneyi. Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde kalan iller. Bolu, Adapazarı, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun'un batısı, Amasya, Tokat'ın kuzeyi, Ermenistan ile Fransız nüfuz bölgesi arasında kalan ve Elazığ'ın kuzeyine uzanan bir koridor, Şebinkarahisar, Refahiye, Kemah, Çemişgezek, Pertek, Padu, Çapukçur, Kıyık kesimi, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Ankara, Nevşehir'in ve Konya'nın kuzeyi, Afyon'un doğusu, Eskişehir, Bursa'nın doğusu ve Bilecik. Bugünkü Türkiye'nin yaklaşık dörtte birine sıkıştırılmış, bağımsız bir devlete özgü pek çok yetkisi ya kısıtlanmış, ya kaldırılmış, topraklarının altı da üstü de yağmalanmış, kolu kanadı budanmış, milli bir ordudan yoksun, sürekli denetim altında tutulacak bir devletçik. Bu bazılarını savunduğu Sevr Anlaşması ve onun eki olan Üçlü Anlaşma işte bu. 77 yıl önceki ordusuz, savaş bitkini, yoksul ve 12 milyon nüfusu Türkiye bile bunları kabul etmemiş ve yırtmıştı. 1.7. Bu sürecin kısa bir değerlendirmesi. Savaş öncesi ve savaş içi anlaşmaları ile Sevr-Barış Anlaşması ve Üçlü Anlaşmanın emperyalist nitelikleri ortada. Bunları görüşüp hazırlayan başlıca üç devlet İngiltere, Fransa ve İtalya'dır. Mütareke Anlaşması'nı çiğneyerek Batum'u, Kars'ı, Musul'u, Güneydoğu Anadolu'yu, Antakya'yı, İskenderun'u, Adana'yı, Mersin'i, Urfa'yı, Gaziantep'i, Maraş'ı, Konya'yı, Antalya'yı, Muğla'yı, Trakya'yı, Gelibolu'yu, Çanakkale'yi, İzmit'i ve İstanbul'u işgal eden de bu üç devlettir. Herhalde buralarda Nuh'un gemisini ya da Midas'ın hazinesini aramıyorlardı. Dipnot. Bir yıla yakın kuşatma altında kalan Antep 9 Şubat günü özellikle açlık yüzünden teslim olur. 7 bin şehit verilmiş, 10 bine yakın bina yanmış ve yıkılmıştır. Teslim tutanağına Fransızlar Antep'in Fransız mandası altına girdiği kaydını eklerler. İşgal komutanı durumu birliğine de şöyle açıklar. Antep harp esiri olmuş ve Fransa mandasını açık surette tanımıştır. H. Saral, T. Saral. Vatan nasıl kurtarıldı? Sayfa 341-344. Üstelik Fransa çıkarlarını ve kendisine ayrılan nüfuz bölgelerini korumak için silaha da sarılmıştır. Yunan ordusunun İzmir'e kendi başına aldığı bir kararla çıkmadığını, onu İzmir'i işgalle görevlendirenlerin İngiltere, Fransa ve ABD olduğunu da görmüştük. Dipnot, tahta geri dönen Kral Konstantin bile Yunan birliklerine gönderdiği tebliğlerde Anadolu'daki müttefik kuvvetleri deyimi kullanır. D. Walder, Çanakkale olayı, sayfa 125. Her anlaşma en azından iki taraf arasında yapılır. Karşı tarafı oluşturan ve bu sebeple teklif yapan da Türk tekliflerini kabul ya da reddeden de her zaman İngiltere, Fransa ve İtalya'dır. İstanbul yönetimini bu anlaşmayı kabule zorlayan da Ankara'yı ikna etmesi için sıkıştıran da başta İngiltere olmak üzere yine bu üç devlettir. Ufak tefek tavizler vererek Sevr'in esas hükümlerini koruyabilmek için 1921 Şubat'ında Londra Konferansı'nı toplayan, 1921 Haziran'da arabulucu rolüne giren, Mart 1922 mütareke ve barış teklifini hazırlayanlar da bunlardır. Bir yandan kendileri kan dökerlerken özellikle Fransa, bir yandan Kuvayi Milliye'yi essin diye İstanbul yönetimini özendiren ve destekleyen, bir yandan da Ermenileri silahlandıran 21 Haziran 1920'de ve 1921 Londra Konferansı sırasında Yunan ordusuna Sevr'i Ankara'ya silah zoruyla kabul ettirmek görevini verenler de bunlardır. Dipnot: Doğudaki Ermenilere 25 bin silah verdiklerini daha önce belirtmiştim. İngilizler aynı işi güneyde de yapmışlar. H. Saral, T. Saral, sayfa 260. Ayrıca Kürtleri ve Arapları da silahlandırmış ve kullanmışlardır. Bu kesimde Türkçe konuşulmasını da yasaklarlar. Türk İstiklal Harbi, Mondros, sayfa 131, 132, 136. Fransızlar da Ermenileri ve Süryanileri silahlandırmışlardır. İ. Özçelik, Milli Mücadele Güney Cephesi, Urfa, sayfa 367. David Walder diyor ki, bu durum müttefikleri isteklerini zorla kabul ettirmeye kadar vardıracaktı ve bunu da yapacak gibi görünen bir tek ordu vardı, Yunan ordusu. Müttefikler girişecekleri son derece kirli ve karanlık işlerini yaptırmak için bu ulusu ve ordusunu seçtiler. Çanakkale'yi, sayfa 105. Üstelik İngiltere 1920 Haziran'da Yunanlara askeri ve donanmasıyla yardımcı olacak ve daha sonra da Yunan ordusunu kullanmaya devam edecektir. Belgelerini birlikte göreceğiz. Türkiye'yi Mudanya müzakere görüşmelerinde Lozan Konferansı'na da çağıran bu devletlerdir. Türk zaferinin sonunda Mudanya görüşmelerinde de, Lozan'da da karşımızda yine ve yine ve yine bu kenetlenmiş üç devlet vardır. Kısacası her aşamada gerçek ve sürekli muhataplarımız, işin asıl sahipleri, başta İngiltere olmak üzere bu üç devlettir. Hiçbir aşamada kenara çekilmemiş, aradan çıkmamışlardır. Öyle olmasa bizi Yunanlarla baş başa bırakır, askerlerini ve donanmalarını alıp giderlerdi. Oysa sonuna kadar olayın içinde kalmış, İstanbul ve Çanakkale işgallerinde tutmuş, İstanbul'da polisi yönetmiş, Anadolu'ya geçişi denetlemiş, sıkı yönetimi ve tutuklamaları sürdürmüş, Trakya ve İstanbul-İzmit demir yollarını işletmiş, İstanbul yönetimini yönlendirmekten bir an bile uzak kalmamışlardır. Dipnot: Kurtuluş Savaşı'nın başından sonuna kadar Sevr'e ve Üçlü Anlaşma'ya sahip çıkan, onları korumak için yoğun ve sürekli çaba harcayan, bu emperyalist belgeleri kabul etmeyen Ankara yönetimini ezmek için açık ya da kapalı, doğrudan ya da dolaylı birçok yollara başvuran başlıca devlet İngiltere'dir. Bunu anlamak için bilim adamı olmak da gerekmez. Ön yargısız bir sağduyu, hafifçe bir dikkat ve Richter ölçeğiyle 1,5 şiddetinde bir bilgi yeter de artar bile. 1922 Eylül'ünde Türklerle savaşmak için İngiltere'nin Çanakkale'ye yığdığı kuvvetler arasında başlangıçta Fransız ve İtalyan birlikleri de yer alıyorlardı. Dipnot: Yunanistan rolüyle yetinmeyip bu büyük ve kanlı oyuna kendi adına bazı sahneler eklemek hülyasına kapılmış bir figüran, emperyalistliğe heveslenmiş küçük bir devlettir. Venizelos şöyle yazıyor: Lloyd George'a Kemal ordusunu bordumuzla ezeceğimi, Yunanistan'ın bu iş için müttefiklerden hiçbir yardım istemediğini söyledim. H. Bayur, Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası, sayfa 49. Yunanlı yazar A.A. Pallis felakete uğradıktan sonra yazdığı kitabında İngilizlere "Bizi neden durdurmadınız?" diye çatıyor. Yunanlıların Anadolu macerası, sayfa 68. "Siz niye durmadınız ki Pallis?" Ve bu üç devlet Sevr Anlaşması'na ve Üçlü Anlaşma'ya neden bu kadar önem verdiler? Korumak için neden kan döktüler ve dökülmesini teşvik ettiler? Neden Sevr'den vazgeçip de hakça bir barışa yıllarca yanaşmadılar? Sevr'e inatla neden sarıldılar? İş olsun diye mi? Sevr'i yumuşatmayı önerirlerken neden yalnız Yunan çıkarlarından ödün verdiler de kendi çıkarlarını görüşmeye bile yanaşmadılar? Bu üçlünün Türkiye için hazırlayıp uygulamaya koyduğu Sevr Anlaşması ve Üçlü Anlaşma, biz sırf Yunanları yendik diye mi suya düştü? Bu somut gerçekler apaçık ortada dururken işin sahibi ve takipçisi olan bu üç devleti ve olayın öncesini bir yana sıyırıp Kurtuluş Savaşı'nın bir Türk-Yunan Savaşı olduğunu ileri sürmenin gerçekle de bilimsellikle de ciddilikle de sağduyuyla da bir ilgisi yoktur. Eğer bu sürecin askeri yanı yalnız Türkler ve Yunanlar arasındaki savaşlardan ibaret olsaydı bile yine bu karmaşık süreç Türk-Yunan Savaşı diye nitelenemezdi. Kaldı ki sıcak savaş bile yalnız Türkler ile Yunanlar arasındaki savaşlardan ibaret değildir. Olmadığını göreceğiz. 2. İngilizlerin Yunanlılara yardım etmediği. İdris Küçük Ömer. Yunanistan'da Konstantin tekrar kral oldu. Bu olay müttefiklerce iyi karşılanmadı ve Yunanlılar Anadolu'da Türkler karşısında yalnız bırakıldı. Lloyd George'a rağmen Yunanlılara para silah yardımı durdu ya da azaldı. Bütün eserleri 4. cilt sayfa 300. F. Başkaya. Başlangıçta Yunanlılara destek vermelerine rağmen İngiliz emperyalizminin çıkarları, Sovyet tehdidinin söz konusu olduğu koşullarda bu desteğin 1921'den itibaren çekilmesini gerektirdi. İngiliz desteği kalktığı andan itibaren de Yunanlıların Anadolu'da barınma şansı yoktu. Paradigmanın iflası sayfa 33. Abdurrahman Dilipak. 13 Mayıs 1921'de müttefikler Yunanistan'dan desteklerini tamamen çekerek Türk-Yunan Savaşı karşısında tarafsız kalacaklarını açıkladılar. İngilizlerin desteğinde Anadolu'yu işgal eden Yunan askerleri İngiltere'nin desteğini kaybedince geri çekilmek zorunda kaldılar. Cumhuriyete giden yol sayfa 93. Küçük Ömer'e göre Konstantin geri geldiği için Başkaya'ya kalırsa Sovyet tehdidi dolayısıyla İngiltere Yunanistan'dan desteğini çekmiş. Dipnot, Lloyd George diyor ki, sonucunu nefretle karşıladığımız bir seçim, Yunanistan'da iktidarı değiştirdiyse buna bakarak biz bütün doğu politikamızı değiştirecek değiliz. Akdeniz, İngiltere için hayati bir önem taşımaktadır. D. Walder, Çanakkale Odayı, sayfa 120. Oysa ne para ve silah desteği durdu ne de İngilizler Yunanlıları yalnız bıraktılar. İdris Küçük Ömer de kesin konuşamıyor zaten. İngiltere'nin tarafsızlık kararı ise tam bir göz boyamadır. Bu konunun ayrıntılarını bu bölümün İngilizler-Yunanlılar paragrafında göreceğiz. Bir ön örnek. Venizelos'tan sonraki hükümetler zamanında hükümet askeri danışmanı, ordu nezdinde hükümet temsilcisi ve bakan olarak görev yapmış olan Tümgeneral Strategos, Yunanistan Küçük Asya'da adlı anı araştırmasında 1925 diyor ki, Yunanistan'ın Küçük Asya siyasetine ve Kasım 1920 sonrası rejimine düşmanca yanaşan Fransa dahi 1921-22 yıllarında çok büyük miktarlarda topçu cephanesi, hususi fişek ve makineli tüfeği Gunaris hükümetine satıyordu. Sayfa 149. Efendim, Yunan kaynaklarında yenilgiyi mazur göstermek için biri ötekini tutmaz çeşitli sebepler ileri sürülmektedir. Boyundan büyük bir işe kalkıştığı ve ard arda yenildiği için elbette siyasi ve ekonomik zorlukları olacaktı, olmuştur da. Dipnot, Yunan politikacıların abartmasına aldanmamak gerek. Ankara'nın ekonomik zorlukları yanında Yunanistan'ın ekonomik zorlukları hiç de yerindedir. Ama hiçbir Yunan kaynağında silah ya da cephane azlığı, yetersizliği gibi bir mazeret yer almıyor. Bütün Yunan kitapları Atase kitaplığında incelemeye açık olarak durmaktadır. Merak eden buyursun, incelesin, en fazla bir haftasını alır.